Tiens. Planı plan söyle, planı söyle istersen önce. Ya planı söyle. Çünkü kayıtlara da gir. Plan. Yani bugün planı.
Bugün planı Hegel'de Mantık Bilimi kitabının ana çizgileriyle özeti. Bu bir özet yaptım ama bunu bizzat gelin kendisinden değil de ikinci el literatürden yaptığımı söyleyebilirim. Şu çok genel çizgileriyle ana başlıklarını ve ana başlıkların bazı alt başlıklarını anlatacağım. Sonra onun üzerine hani sizler açılımlarınızı söyleyebilirsiniz.
Biraz daha yüksek ses.
Defne'yi de bekleyelim mi bu sefer?
Yok, telefonu
Hegel'in mantık biliminin yayın tarihi 1812 ile 1816 yılları arasında değişiyor. Mantık bilimi, kavramsal düşüncenin doğası, kökeni, kapsamı, biçimleri hakkında geniş bir incelemedir. Hegel kavramların oluşumunu bir süreç olarak betimler.
Şimdi bir saniye, incelemedir dediğimiz zaman mantık bilimi bir inceleme midir? İngilizcesi neydi o bir sözcüğü?
Treatise değil mi? Evet, treatise.
Yani bu literatürde öyle geçiyor. Bir yazar öyle demiş.
Evet. Uygun bir şey değil.
İnceleme. İnceleme.
Açılım gibi bir yer. Örneğin bir fiziksel kuram, bir inceleme midir?
Nedir yani? Doğayı incelemiş, doğa yasasını incelemiş. Bu da düşüncenin
bir sabahı. Gerçeklik bir inceleme midir?
İnceleme değil de çalışma olarak
çalışıyor. Evet, çalışma
olarak. Ama sonuçta realiteyle kavramın buluştuğu yer. Yani incelemeden geçiyor.
İnceleme nedir?
Hayır, Ügem Hanım'ın dediği doğru. Şöyle, yani anlayan birisi için inceleme, yani incelemenin ne olduğunu eğer araştırırsanız, tamam ama genelde söylüyorsanız inceleme dememeniz lazım diye ben de düşünüyorum. Çalışma evet. Olabilir.
Çalışma daha doğru geliyor bana, evet.
Tabii inceleme de uyuyor. Çünkü incelenmeyen bir şeyin gerçekliğini ispat edemezsiniz.
Ama çalışma daha o kapsamı tabii, geniş bir şey. İncelemeyi daha, içinde işte, taşıyor zaten. Yani kapsıyor.
Yani o yazarın dalgınlıkla kullandığı bir sözcük.
Ne kullanıyorsun?
Mantık bilimi. Bir bilim inceleme olamaz. That is a formal exposition diyor.
Biçimsel açılım.
Açımlama.
Açımlama. Şey dedik, mantık bilimi kavramsal düşüncenin doğası, kökeni, kapsamı, biçimleri hakkında geniş bir incelemedir. Bir inceleme midir? Konusu geldi.
Bilim bir inceleme ise o zaman doğru.
Ama açımlama da olmaz.
Açılım niye? Usun açılımı değil mi yani?
Yok, olur. Usun değil. Genelde açımlama da olmaz bence.
Usun açılama olabilir.
Usun açılama olabilir. Ama mantık bilimi mantık biliminin kendisi bir açımlama olmayacak.
Ama bu biraz otoriter bir görüş olur. Ben açıklıyorum. Hiç yani hiçbir eleştiriye...
Şimdi Hegel'in bakış açısından baktığınız zaman...
Otoriter bir şey söylemiş oluruz o zaman.
Hegel'in bakış açısından baktığınız zaman bu bilim. Hegel bunu bir deneme olarak görmüyor. Evet. Yani teotaj bir deneme anlamına geliyor en iyisinden.
Yani Hegel açısından otoriter olmayan. Hegel açısından kuram.
Saltık otorite. Hegel açısından bilim saltık otorite taşıyor. Hegel değil ama bilim. Yani Galileo değil ama Kepler değil ama fizik bilimi, gök bilim saltık otorite taşır. Bilim olduğu sürece, ölçüde.
Şimdi şu tartışılabilir ama. Yani Hegel'in bu bilimi, yani ortaya koyduğu mantık bilimi dediğimiz şey, saltık bilim olarak o şeyi ne kadar hak ediyor? Böyle bir şeye girmeden önce birisi için bu bir inceleme olarak düşünüyorum.
Ben de onu söylemeye çalıştım.
Tabii.
Ben
de onu söylemeye çalıştım. Bunu dışarıdan bakan birisinin belki söyleme hakkı olabilir.
Evet.
Yani bu ancak dışarıdan bir bakış olarak kabul edilebilir. Ama yani bizzat yapılan iş bence o saltıklığa en azından çok yakın bir şey veya
otorite.
Ya büyük ölçüde bu işi başarmış bir şey olarak bugünkü şeyimizde diyebiliriz. Ama bir dışarıdan bakış olarak belki o söylenir.
Yani bu çıkıyor. Hegel'in felsefesine ya da mantık bilimine dışarıdan bakış olanaksız.
Evet, geçerli değil. Geçerli bir şey değil.
Geçerli değil. Ama yine de dışarıdan bakmaktan başka bir şey yapamıyor felsefeci çoğunluk. Amerikalılar, Almanlar, İngilizler, Fransızlar, hepsi, Hippolytler, ne bileyim Taylorlar ya da işte Kocereler falan bunların hepsi dışsal, Heidegger'ler hatta, Sartre'ler falan bunların bakışı, bunların gördükleri şey Hegel'in ürettiği şey değil.
Yani şöyle en iyi Kocere bakıyor işlerinde.
Şöyle bir zorunluluk
yine
var.
En iyi bakış bile şey, bir inceleme ya da denemeden önce geçmiyor.
Kavramı kendinde olduğu gibi almak durumunda, kavramı alan insan zorunlu olarak bu şeye giriyor. Ama
bu inceleme yolunda oluyor sonuçta. Yani belki başlangıcı bir incelemeyle başlıyor ama onu incelerken yani işte, zaten onun içinde oluyorsun.
Ama işte o dışsallığı bir şekilde yine ifade eden bir şey. Aynı şey.
Hegel kavramların oluşumunu bir süreç olarak betimliyor. Bu süreçte varlık öz olarak belirir ya da doğar. Öz de bir kavram olarak belirir ya da doğar. Hegel yapıtında kavramı belirleyen aşamaları betimler.
Yok, yok,
şey. Kavramın özün ve varlığın birliğinin nasıl kavramın özün ve varlığın birliğini nasıl gösterdiğini açıklar.
Biraz ağır okuyabilirsen daha böyle düşünerek sanki.
Hegel kavramların oluşumunu bir süreç olarak.
Bu doğru mu mesela? Benzende de düşünelim ya.
Cümlenin sonunda söyleyeyim.
Süreçten kasıt
bu değil. Süreçte hani kavram dediğimiz şey oluşması için varlık önce öze dönüşüyor. Varlık öz olarak beliriyor, doğuyor. Emerge kelimesi kullanılıyor. Öz de daha sonra kavramı doğuruyor. Veya kavram olarak beliriyor.
Tabii yani orada mantık biliminde bir süreç var mı?
İşte onu söyleyecektim. Süreç olarak kullanılan kavram ne? Orijinalinde bilmiyorum ama yani gerçeğinde bir süreç değil. Yani bizim kullandığımız anlamda.
O zaman moment demen lazım. Moment demiyorsan süreç değil.
Yani bir bilimlerle. Varlık olan aynı anda kavram. O süreç içinde olan bir şey değil. Öz olan yine bir kavram aynı anda. Ve bir süreç olarak
peki süreç bakılır mı? Zaman içerir mi?
Zaman içerir yani.
Yani normalde süreç bir şeyin zaman oluş evresi olduğu için zaman içerir tabii. Günlük kullanımda. Ama burada bence kullanılabilir.
Süre demiyor mu? Süreç değil.
Olsun.
Süreç zaman içerir.
İçerir tabii. Ama burada kullanılabilecek bir kelime.
Zorunlu olarak içerir mi? Zamansız süreç diyemez miyiz?
Diyemeyiz.
Yani ya mantıksal bir açımlama yapıyorum. Ben bir bütün alıyorum. O bütün aynı zamanda bütün momentleri var. Zaman yok ya o bütün açısından.
Aynı zamanda.
Evet.
Düşünme süreci ama de diyebiliyoruz. Yani
benim açımlamam zaman içinde ilerliyor. Yani bir bakıma şey.
Tabii böyle bir problem var.
Kademeli bir şey var yani.
Moment içinde.
Oluş için.
Moment içinde aynı şey.
Mantıksal süreç dersek.
Dersek daha belki şey olur.
Evet, mantıksal süreç. Yani inceleme gibi değil. Bu daha oturmuş.
Evet.
Mantıksal
daha
süreç.
Doğru. Yani mantıksal süreç denmek istedim.
Birdenbire kulağımız tırmalıyor. Yani şimdi
renk öncülüğün karşılamamasından mı? Yani proses şimdi. Proses İngilizce'deki proses sözcüğünü karşılamamasından mı geliyor bu süreç? Süreç lafı tam prosesin karşılığı değil mi?
Evet.
Yani Türkçe'de öyle kullanıyor.
Çok güzel Türkçe. Yani sürmekten geliyor.
Süreden proses ne peki?
Dolayısıyla da zaman gibi zamanı kapsıyor. Zamanı içeriyor, taşıyor evet. Tabii. Yani
işte, zamansız zamansız süreç nasıl olur? Aynı anda olabilir diyor. O da bir süreç diyor.
Hangisi?
Aynı anda hepsini kapsayabilir diyor. Bütün onun sürecini aynı anda eş zamanlı olabilir bütün kapıları.
Mantık bilimi bir insan bilimi. Yani evet, zamanda yer alan bir şey. Açılım ve o yüzden süreç çok yadırganacak.
Ama eş zamanlı olması zamanı dışlamaz ki. Eş zamanlı
dışlar da aynı zamanda
eş zamanlı da olsa yine zaman içinde oluşan bir şeydir o. Yani birden fazla olgu aynı ana rastlıyorsa ya da denk geliyorsa o da yine zamanı dışlamıyor. Sadece zamansal bir uyum veya birliktelik söz konusu.
Peki,
yani zamanı dışlayan bir şey değil.
Yani varlık, öz ve kavram peş peşe değil de aynı anda.
Tabii o zaten değil. Onların hepsi.
Sadece biz anlamak için peş peşe.
Yani tabii. Varlık kavramın momenti ise varlık daha şimdiden kavramı varsayıyor.
Moment de fiziksel bir terim olarak aslında yani o da zamanla ilgili bir boyut var. kapıyı kullandığımızda aynı şeyler var.
Ama biz bunu zaten biliyoruz ya. Biz bu işi yapan insanlar da bunu zaten biliyoruz.
Yani mantık bilimi.
Yani süreçte dese biz onun ne olduğunu biliyoruz.
Soyutlama.
Soyutlama.
Yani uzaysal zamansal bir şey
değildir.
Hegel yapıtında kavramı belirleyen aşamaları bitimler, kavramın özün ve varlığın birliğini nasıl gösterdiğini açıklar. Mantık bilimi kitabının bölümlemeleri cilt 1'de nesnel mantık, birinci kitap varlık öğretisi, ikinci kitap öz öğretisidir. İkinci ciltte de öznel mantık ya da kavram öğretisi. Bunların da kesimleri öznellik, nesnellik ve ideal diye şey ayrılıyor. Hegel mantığı arı düşüncenin bilimi olarak tanımlar. Bu bilimin kavramları oluşturan kuralları ya da ilkelerini ilgilendirir.
Kavramları oluşturan kurallar. Bu biraz uygunsuz.
Aslında ben bunu şey yapmıştım. Arı düşünce kavramları oluşturan kuralları ya da ilkeleri ilgilendirir. Desek.
Eğer bu çevirirse mesela bu anlatımsa yine bunu yazarı şey değil yani mantık bilimini çok iyi ya da kavramı çok iyi anlamamış.
Önce sadece çevirmen o. Mantıklı çevirmiş.
Çünkü yani kavram dışsal bir kural ya da ilke tarafından oluşturulursa şey olur.
Tamam.
Picasso'nun kavramı oluyor.
Ama kendinde olan şeyi de yine biz ifade ederken şey yapmıyor muyuz? Yani kendinde oluşuyor kavramı, kuralları. Ama biz onu yine de belirliyoruz, ortaya çıkartıyoruz, sözelleştiriyoruz.
Ama biz mantık bilimi çalışmalarında hiç kural kullanmıyoruz. Evet. Değil mi? Kural yani, sözcüğünü hiç kullanmadık.
Kullanmak. Gereksiz mi o zaman? Yani kavramı oluşturan biz değiliz.
Evet, o bir dışsallık yapıyor.
Evet.
Şimdi burada şu çıkıyor ortaya aslında. kitabı, yani mantık bilimini okurken en küçük bir o bilimin ruhuna ve kendi kavramına aykırı bir kavram kullanıldığı zaman hemen sırıtıyor. Yani bu burada o Hegel'in ne kadar arı bir şey yaptığının aslında bir anlamda şeyi de bu. Bir tanıtı gibi de düşünebiliriz.
Ama şimdi doğa yasası dediğimiz zaman yasaları söylüyoruz. Yasaları biz koymuyoruz. Orada var. Ama yine de bunu sözelleştiriyoruz. Yani burada da bir sözelleştirme var bence. Yani kurallardan, ilkelerden bahsediyoruz ama bizim kurallarımız, ilkelerimiz değil. İncelediğimiz şeyin kuralları, ilkeleri. Yani başka nasıl anlatılabilir? O zaman doğa yasası da demek yanlış. Yasayı biz mi koyuyoruz?
Yani kural ve ilke sözcükleri kavramla ilişkileri açısından orada şey yersiz. Yani sanki kavram, kural ve ilkelere dayanıyor. Kural ne? Kural çiğnenebilecek bir şey. Hatta yasa bile.
Ara düşüncenin kendi şeyleri.
Çiğnenebilir.
Ara düşüncenin kendi kuralları, kendi ilkeleri.
O retorik oluyor. Ara düşüncenin kuralları dediğimiz zaman
bir defa ara düşünce oluyor.
Mesela başından yani, beri yapılan şimdi, konuşmalar hep içeriden bakan birinin eleştirileri.
Evet.
Yani dışarıdan bakan biri olarak daha mantık biliminin içine girmemiş birinin bakışı olarak yapılıyor. Çünkü sonuna kadar dinleyip bence bütününü
o zaman çok koparız yani.
Aha, evet. Kopar mısın?
Evet. Onun için yani öbür türlüsü tek yanlı bir şey olur. Burada daha bence bir süreç olur.
Bence siz zor bir işe kaldırmışsınız.
Yok güzel tam tersi.
Güzel, güzel. Biz
böyle yaparak
bizim kendi şeyimizi açmamız için çok
iyi. Sadece sabırlı olması gerekiyor.
Ya evet tabii sabırlı olması gerekiyor.
Nesnel mantık, alın varlık ve özün kavramının kaynağını nasıl oluşturduğu ile ilgilidir.
Bir daha alır mısınız?
Nesnel mantık, varlık ve özün kavramın kaynağını nasıl oluşturduğu ile ilgilidir.
Kavramın kaynağını nasıl oluşturduğu.
Yani varlık ve öz kavramın kaynağında var. Bunu nasıl oluşturduğunla ilgili olan nesnel mantık.
Devam.
Öznel mantık, öznel kavramın nasıl nesnel kavrama doğru geliştiği ile ilgilidir. Burada bir soru
var. Öyle midir? Ben bunu anlamadım.
Öznel mantık, varlık ve özden kavramın nasıl doğduğu ile ilgili. Öznel mantıkta öznel kavramın nesnel kavrama doğru nasıl geliştiği ile ilgili.
Anlatımlar şey değil. Çok hegel tarzı
bir şey değil. Birbirlerini içeren şeyler, birbirlerinden öyle değilmiş mi ya ki öznel nesnel?
Yani öznel mantıktan, nesnel mantıktan, varlık ve öz mantığından kavrama geçiş, öznel bir mantığa geçiş Hegel'in yapısı sisteminde bu metinde şey, onu oluşma olarak gelişim, yani özel mantığın nesnel mantıktan gelişmesi gibi. O yüzden uygun değil. Tabii onu izliyor, o anlamda doğru.
Tabii sıralamada bir şey yok.
Özetle Hegel mantığı üçe ayrılabileceğini belirtir. Varlığın mantığı, özün mantığı, bir de kavramın mantığı. Mantık arabilmenin kurallarını ortaya koyar. Burada nesnel ve öznelin birliği vardır. Arabilmede yalın dolaysızlık vardır. Bu derin düşünceyle dolaylı olan bilmenin karşıtıdır. Arabilme ideanın en son gerçeğini ortaya koyar. Bu nesnel ve yeterli kavramdır.
Şimdi biraz daha arabilme.
Arabilmede nesnelin ve öznelin birliği vardır. Arabilmede yalın dolaysızlık vardır. Bu derin düşünceyle dolaylı olan bilmenin karşıtıdır.
Ne demek arabilme?
Ya yani burada iki türlü kullanılıyor. Hem soyut kavram anlamında sanırım kullanıyor. Değil mi? Arabilme dediği soyut arabilme, kavrama
evet.
Karşılık
yani
düşer.
Başka belirlenimleriyle tanımlamak
için İlk şeyde öyle güzel... anladım. Ama ikinci söylemde
arabilme yani
arabilme ya soyut
bilmenin soyutlanmış hali.
Evet. Yani niteliği bilmek için onu görgü bir nesneye bağlamamak gerekir. Görgü bir tasarıma bağlamamak gerekir.
Evet.
O zaman nitelik olarak niteliğin bilgisi arı bilgi evet. olacak. Yani mantıksal bilgi arı bilgidir.
Yani soyut bilgi arı bilgi.
Ya da soyut bilgi şey anlamda.
Evet.
Görgü olmaması anlamda.
Evet yani başka şeyleri tanımlayarak, betimleyerek, yani belirleyerek değil de bizden kendinde...
Kolaylaştırmıyor aslında okuyucu için. Yani ikinci literatür, Hegel'i öğrenmek için yardımcı olmaktan çok zaman zaman zararlı oluyor. Çünkü yani bunlar bulanık şeyler. İşte kavramı destekleyen ya da oluşturan kural ve ilkeler. Mesela bunu okuyan birisi ve doğrulayan, farkına varmadan doğrulayan bir bilinç tamamen yoldan çıkacak.
Yorum taşıyor.
Dışsallık taşıyor. Çünkü kavram şey gibi, Spinoza'nın tanrısı gibi. Yani var olması için kendisinden başka bir şeye gereksinmeyen, varoluşu kendinde olan. Hegel'in sisteminde öyle kavram. Ama burada kavramı oluşturan kurallar ve ilkeler var. O kurallar ve ilkeleri ne oluşturuyor?
Bu gidecek
öyle gidecek. Yani. Sonsuza gerileme ve...
Sonsuza gerileme.
Ama öyle de artık yorumlanabilir.
Leibniz'in monadlarından bir farkı var.
Nasıl?
Yani Hegel'de Leibniz'in monadlarından farkı kavramın diğer kavramlarla olan ilişkilerini de açıklamayı...
Monad'a ilişkisiz mi diyorsunuz?
O kavram, hayır, nesnel bir bütünlük olarak düşündüğümüzde monadlar da öyle çünkü. Herkeste. Kavramlar da öyle ama Hegel'in kavramları monadlardan farklı diğer kavramlarla ilişkileri içinde anlatılıyor yani. Kavramın oluşum süreci derken onu kastediyor anladığım kadarıyla.
Hegel'e göre varlık kendini üç yolla belirler. Bir, belirlilik olarak, nitelik olarak. İki, ortadan kaldırılmış belirlilik olarak, yani büyüklük ya da nicelik olarak. Üç, nitel olarak, belirli nicelik olarak, yani ölçü olarak.
Nitel olarak belirli nicelik. Nitel nicelik. Ölçü.
Zaten anlatıyor kendi evet. o şekilde. Evet.
Yani belirli olarak nitelik, ikincisi ortadan kaldırılmış belirlilik, yani nitel büyüklük nicelik. Ve nicelik. Üçüncüsü nitel nicelik, ölçü. Arı varlık belirsiz ve ayrımlaşmamış dolaysızlıktır ve öyleyse boş soyutlamadır. Arı yokluk da aynı şekilde belirlenimsizdir. Bu nedenle arı varlık ve arı yokluk birdir. Arı varlık tanımlayıcı bir nitelikten yoksundur. Belirli varlık olgusallığı yani realiteyi betimleyen şeydir. Ve olgusallık, realite, belirli varlığın tanımlayıcı niteliğidir.
Son parçası.
Belirli varlık, olgusallığı tanımlayan şeydir ve olgusallık belirli varlığın tanımlayıcı niteliğidir.
Yani niteliğin niteliğidir.
O sözler uygun değil ama bağlantı var. Yani bağlantı
tanımlayıcı nitelik olma açısından ama.
Ancak Hegel'e göre arı varlığın arı yoklukla aynı olmadığı da ile sürülebilir. varlık ve yokluk, oluş sürecinin kapıları ya da aşamaları, basamakları, evreleri olabilir. Varlık ve yokluk, varlığa doğru varlığın geçişinin ya da yokluğun varlığa geçişinin kapıları olabilir.
Şimdi burada bir şey dikkatimi çekmişti. Maybe diye yazıyor İngilizce metin. Yani senin o kullandığı şey, oluş, varlık ve yokluğun birliği olabilir.
Evet.
Evet. Gazen oluşun ortadan kalkması olabilir. Hegel bundan nefret ediyor. Gazen'e diyor, bence şöyledir, böyledir, bu da olabilir falan gibi bu tarzda konuşuyor.
Her şey olabilir yani.
Evet.
Yani, biz mi diyeceğiz?
Maybe olumsallık belirtiyor.
Evet. Sen de getirmiştin hani bir felsefeyle ilgili bir şey yazdığınızda varsayım kullanmayın diye.
Olabilir dediği anda bütün
sistem diğerleri yani. Yani varsayımlı olarak
ondan bir şey yok. Ondan sonra söylenecek hiçbir şey yok.
Açıkça İngilizcesi de var orada. Yani onu da görebilirsek orada İngilizcesinde.
Evet evet orada şey
diyor. Ne bilirim?
Ya işte küçük mantıkta göreceksiniz.
Evet. Being and nothing, maybe moments.
Maybe moments.
Of the process of becoming. Maybe, being and nothing, maybe moments of a transition of being into nothing and of nothing into being.
Şimdi benim merak ettiğim şey, yani bunu yazılan kişi, yok,
yokluğa geçişi,
Alex Scott.
Alex Scott.
Alex Scott.
Alex Scott'a sormak gerekiyor. Yani
neden? Ama Hegel'de de onun yazıları var. Hegel'de.
Tamam. Yani o zaman Kay'a soralım. Niye burada may diyor? Yani ne, bu yanlışlıkla ya da dikkatsizce söylenecek bir şey değil.
Belki kendisi tam olayın içinde değil de aktardığı için. Öyle söylüyorum.
Bilemiyorum. Yani tam da oluşta, arı varlık ve arı yokluk noktasında olabilir demek bütün mantığı
o kadar yeni değil.
Yani,
evet. Alex Scott o kadar...
Yani...
O yüzden...
Şimdi zaten...
Gözden kaçan bir şey var.
Mantık bilimi demesinin, yani bilim sözcüğünü kullanmasının, onun bilim olmasını gerektiriyor anladığım kadarıyla, değil mi? Mantık bilimi onun için diyor yani. Bilim olabilmesi için de bir kere tanıtlama şart. Öyle değil mi?
Var mı yani? Ben bir şey yapacağım mı?
Ne olmuş? Bunun babası rahatsız yatağı falan şey, Alzheimer'ın babası. Yani onunla ilgili bir soru.
Arada da ölmüş mü dedim ben bir kayıp verdim. Kim ölmüş? Yani dudak okudum, öyle okudum. Bilmiyorum ya. Yani ölmüş mü düşünüyorum. Öyle mi dedin? Yani ölmüş mü ya?
Ne olmuş?